Ayrım 3.
George geçip onun karşısına oturdu ve kararlı bir şekilde ''Şimdi beni iyi dinleyin Bay Wilson'' dedi. ''Bana iyice bakın, her tarafıma bakın. Neden ben de başkaları gibi bir erkek değilim? Centilmen olan babam öldüğü zaman borçlarını karşılamak için benimle birlikte her şeyini sattılar. Annem de 7 çocuğuyla satıldı. Efendimin önünde eğilip kendisini de benimle birlikte satın alması için yalvardı. Efendim çizmesiyle annemi tekmeledi. Çiftliğe götürülürken de annemin feryat ve çığlıklarını duydum. Evet, sonra dedi Bay Wilson. Ben beni seven hiç kimse olmadan büyüdüm. Kırbaçlandım, aç bırakıldım. Rahat ve huzurun ne olduğunu bilemedim. Siz bana çok iyi davrandınız. Okuma yazmayı öğrettiniz. Bana cesaret verdiniz. Bütün bunlar için size ne kadar teşekkür borçlu olduğumu Tanrı bilir. Sonra karımı buldum. Onunla evlendim. O da güzel olduğu kadar iyiydi de. Ama sonra ne oldu biliyorsunuz. Dostlarımdan ve sevdiğim her şeyden beni uzaklaştırmak için elinden ne gelirse yaptı. Kim olduğumu unuttuğumu, bana zenci olduğumu hatırlatacağını söyledi. Sizin yasalarınız bu konuda Tanrı ve insanı dinlemeden ona hak veriyor. Siz bunlara yurdumun yasaları mı diyorsunuz? Artık nasıl babam yoksa yurdum da yok. Buradan usulca çıkmak niyetindeyim. Kanada'ya gidince oradaki yasalar beni koruyacak ve sahip çıkacak. Orası yurdum olacak ve yasalara ben de baş eğeceğim. Yaşlı Wilson dinlerken birden kızarak Tanrı hepsinin belasını versin diye köpürdü. Hepsinin canı cehenneme. Peki George git ama dikkatli olmalısın. Sakın kimseyi vurma. Ve sinirli sinirli dolaşırken sordu. Karın nerede? Kaçmış efendim. Kucağında çocuğu ile gitmiş. Bu dünyada bir daha karşılaşamayacağımızı kimse bilemez. Nasıl olur? O iyi aile bunu nasıl yapar? Bu ülkenin yasaları efendinin borcunu ödemek için ana kucağındaki yavrunun satılma hakkını onlara veriyor. Yaşlı adam cebini karıştırarak mırıldandı ve bir deste para çıkararak George'a uzattı. George önce almak istemedi ama Bay Wilson'ın ısrarı üzerine bunu ileride ödemek şartıyla alıyorum dedi. O yanındaki siyah adam kim George? Kanada'dan annesini kaçırmak için buraya gelen dürüst bir insan. Annesini kaçırabilmiş mi? Hayır, beni Ohio'ya götürüp kendisine yardım eden arkadaşlarıyla tanıştıracak. Sonra annesini kaçırmak için dönecek. Bay Wilson George'u tepeden tırnağa süzerek devam etti. George, bir şeyler senin olağanüstü değişmeni sağlamış. Başını dimdik tutuyorsun. Artık bağımsızım da ondan. Ama yine de dikkatli ol, yakalanabilirsin. Otel çok yakın, kimsenin aklına burası gelmez. Kimse de beni ilandaki esire benzetemez. Peki elindeki işaret ne olacak? George elindeki eldivenini çıkararak yeni kapanan yarayı gösterdi ve aşağı gören bir tavırla tekrar giydi. Sonra da Bay Wilson'a alasmaladık. Eğer yakalandığımı duyarsanız öldüğümü bilin diyerek veda etti. Kendisinden şu talepte bulundu. Bay Wilson, şu iğneyi karıma yollamanız kabil mi? Bunu bana Noel hediyesi olarak vermişti. Kendisini sevdiğimi de söyleyin. Tabii zavallı oğlum. Ona Kanada'ya gitmesini istediğimi, oğlumuzu bağımsız bir insan olarak yetiştirmesini söyleyin. Yaşlı adam, evet George diye cevap verdi. Bunu söyleyeceğim. Bay Wilson, George ile vedalaşarak odadan çıktı. Bay Haley ve Tom arabayla yolculuklarını sürdürüyorlardı. Bay Haley, Tom'u kaç paraya satabileceğini düşünüyordu. Bu arada Tom da çiftliği, efendisini, evini, eşini ve çocuklarını düşünmekteydi. O gece tüccar rahat bir hana, Tom da hapise yerleştiler. Ertesi gün alanda epey kalabalık toplanmıştı. Aralarında iyice yaşlı bir kadın ve yanında da tek kalan 4 yaşlarındaki oğlu Albert duruyordu. Esirlerden biri, korkma Hagar teyze dedi. Efendimiz seni oğlunla birlikte satacak. Haley çocuğunu muayene etti. Yaşlı kadın heyecanla, oğlum bensiz satılmayacak diye atıldı. Haley küçümseyen bir tavırla onu süzdü ve incelemesini bitirerek çevresini süzmeye başladı. Satıcı Haley'e ne dersin diye sordu. Haley, sadece genç olanlarla o çocuk için para süreceğim. Ama çocuğu annesiyle satmak istiyorlar. Olmaz, kadın çok zayıf, bir işe yaramaz. Kadın oğluna sarılarak yalvardı. İkimizi birden satın. O sırada açık artırma başladı. Görevli çocuğu kolundan çekti. Buraya gel küçük, ne kadar güçlü olduğunu göster. Çocuğun biçimli vücudu, canlı yüzü ve hareketleri hemen ilgi uyandırdı. Sonunda çocuk Haley'in üstünde kalmıştı. Zavallı kadın ağlıyordu. Bana bir çocuğum olsun bırakamazlar mı? Haley ertesi gün mallarıyla Ohio vapuruna bindi. Alt güvertedeki esirlerin yanına giderek çocuklar dedi. Neşeli olacağınızı umarım. Dediğimi yaparsanız size iyi davranırım. Esirler evet efendim diye cevap verdiler ama gerçekte hepsi de dertliydi. Üst güvertedeki büyük kamerada babalar, anneler, neşeli küçük çocuklar vardı. Aşağıdan gelen bir çocuk, o anne dedi, vapurda zenci esir satan bir tüccar aşağıya 4-5 esir koymuş. Başka biri ne olmuş diye sordu. Aşağıda esirler varmış. Başka biri de bu iş ülkenin yüz karası dedi. Özel kamerasının kapısında duran kibar bir kadın da söze karıştı. Yo, ben güneye gittim. Oradaki zenciler bağımsız olsalar bu kadar rahat edemezlerdi. Olabilir ama ailedeki kişileri birbirlerinden ayırıp satıyorlar. Orada duran bir rahip, Afrikalıların tutsak olmasını Tanrı istiyor şüphesiz diye fikrini açıklayacak oldu. Uzun boylu bir erkek atıldı. Bu sözlerine ne demek istiyorsun yabancı? Adam ellerini cebine sokmuş, dikkatle bu konuşmaları dinleyen Hale'ye döndü. Öyle değil mi? Zenciler satılmalı, oradan oraya yollanmalı, süründürülmeli. Bu uzun boylu erkek, anda George'un ilanına tüküren dürüst adamdı. Gemi durunca Haley oradan ayrılıp geminin başına doğru yürüdü. Gelecek yıl bu işi bırakırım. Bu iş tehlikeli durum almaya başladı diye düşünüyordu. Eliza mutfaktaki salıncaklı sandalyede hafif sallanarak dikiş dikiyordu. Genç kadın iyice zayıflamış ve rengi de solmuştu. Eliza'nın yanında oturan Rachel Halliday adındaki 60 yaşlarındaki kadın son derece düzenli, dikkatli ve merhametliydi. Kadın şeftalilere bakarken alçak bir sesle ''Demek hala Kanada'ya gitmeyi düşünüyorsun Eliza'' diye mırıldandı. Eliza kesin konuştu. ''Evet, oraya gitmem gerekiyor.'' Rachel ''Biliyorsun istediğin kadar burada kalabilirsin.'' diye mırıldandı. ''Oh teşekkür ederim fakat geceleri korkudan uyuyamıyorum.'' ''Zavallı yavrum, çiftliğimizden şimdiye kadar kimseyi çalamadılar.'' İyi John kadınla çocuğunu getirip bu çiftliğe bırakmıştı. O sırada kapı açılarak kısa boylu, tombul bir kadın içeriye girdi. Rachel sevinçle ayağa fırladı. ''Ruth Stedman, nasılsın Ruth?'' ''Ruth, iyiyim.'' dedi gülerek. ''Ruth, bu arkadaşımın adı Eliza Harris. Bu da sana sözünü ettiğim küçük.'' Ruth, Eliza'nın elini sıktı. ''Memnun oldum Eliza.'' Yine mutfak kapısı açıldı ve içeriye bir adam girdi. Rachel'ın eşi Simon'du o. ''Adam, nasılsın Ruth?'' diye sordu. ''John nasıl?'' ''John iyi, hepimiz iyiyiz.'' Rachel, ne haber Simon dedi. Peter Stebbins bu gece arkadaşlarıyla geleceğini söyledi. Rachel da başını salladı. Demek öyle. Adam Eliza'ya yaklaşarak adının Harris olduğunu söylemiştin değil mi diye sordu. Eliza ürkek bir sesle evet dedi. Simon dışarıya çıkarak karısına seslendi. Kadına bu çocuğun kocası köyde diye haber verdi. Bu gece de buraya gelecek. Bunu şimdiye kadar neden söylemedin sanki? Rachel sonra da önce Ruth'a anlatalım diye öneride bulundu. Ne dersin Ruth? Simon, Eliza'nın kocasının bu gece buraya geleceğini söylüyor. Kadına da şimdi söylesek mi? Tabii hemen söyleyelim. Zavallıya haberi hemen verelim. Rachel yumuşak bir sesle buraya gel kızım dedi. Odada yalnız kaldıklarında Rachel Eliza'yı kendine çekti. Tanrı sana acıdı kızım diye mırıldandı. Kocan esir olduğu evden kaçmış. Eliza oradaki bir iskemleye çöküp kaldı. ''Biraz cesur ol çocuğum'' dedi Ruth. ''O dostlar arasında. Onu bu gece buraya getirecekler.'' Eliza kendini bir rüyada gibi hissediyordu. Ertesi gün George, Eliza ve çocukları Harry odalarından çıktıkları zaman herkes onları sevgiyle karşıladı. George ömründe ilk kez eşit olarak beyaz bir adamın masasına oturuyordu. Simon, George'a ''Sen şimdi sessiz sedasız dinlenmelisin'' dedi. ''Gece 10'da Phineas Fletcher gelecek ve seninle diğerlerini bundan sonraki durağa götürecek.'' George, neden geceye kadar bekliyoruz diye sordu. Gündüz burada güvendesin. Geceleri yolculuğun daha rahat olduğunu da biliyoruz. Mississippi ırmağında ağır ağır ilerleyen gemide Tom da üst güvertede pamuk balyalarının arasında bir yere sıkışmış oturuyordu. Haley Tom'a güvenmeye başlamıştı. Halinden memnun gibi görünen tavrı karşısında adam onu serbest bırakmıştı. Tom gemide istediği gibi geziyordu. Yolcuların arasında New Orleans'lı ünlü bir ailenin oğlu olan genç bir centilmen vardı. Adı St. Clair olan bu adamın yanında 5-6 yaşlarındaki kızıyla bir de akraba kadın vardı. Çocukları çok seven Tom bu küçük çocuğu her gün artan bir ilgiyle seyrediyor, çocukla ahbap olmayı istiyordu. Ama ona hemen yaklaşmasının doğru olmayacağını da biliyordu. Çocuk çok çekingendi, her şeyle ilgilenmekle birlikte yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Tom amca çeşitli şekillerde onu oyalarken kız da onun yanında oturuyordu. Tom bir süre sonra zamanı olduğuna karar verince küçüğe küçük hanımın adı nedir diye sordu. Evangelina St. Clair ama babam ve diğerleri bana Eva diyorlar. Peki senin adın nedir? İsmim Tom. Kentucky'de çocuklar buna Tom amca derler. Öyleyse ben de Tom amca diyeceğim. Sen nereye gidiyorsun Tom amca? Bilmiyorum bayan Eva. Eva, bilmiyor musun diye sordu. Hayır, beni satacaklar. Eva sevindi. Babam seni satın alabilir. Seninle çok eğlenceli vakit geçiririz. Kendisine söyleyeceğim. Tom, teşekkür ederim diye cevap verdi. Ertesi gün gemi New Orleans'a yaklaşırken gemidekiler heyecanla eşyalarını toplamaya başlamışlardı. Tom alt güvertede kollarını kavuşturmuş oturuyor ve endişeyle geminin yan tarafındaki bir gruba bakıyordu. Küçük Evangelina orada duruyordu. Yanında da şık ve zarif bir erkek oturuyordu. Adamın kızın babası olduğu hemen belli oluyordu. Adam yarı alay yarı küçümseme ile Halley'i dinliyordu. Tüccar satacağı malı öve öve bitiremiyordu. Adam bu zencinin iyi huylu olduğu anlaşılıyor dedi. Şimdi söyle beni kaç para dolandırmak niyetindesin? Halley mırıldandı. Bu adam için 1300 dolar isterim. Vah zavallı, herhalde bana saygı duyduğun için onu böyle ucuza vereceksin. Kızınız ondan hoşlandı. Tabii dediğiniz de doğru. Genç adam Halley ile bir süre daha pazarlık ettikten sonra bir deste kağıt para çıkararak tüccara verdi. Al bakalım say. Adam sonra gel Eva diye yürüdü. Geminin burnunda neşeli neşeli bana bak Tom dedi. Bakalım yeni efendini beğenecek misin? Tom heyecanla Tanrı sizi korusun efendim derken gözleri yaşarmıştı. Araba sürmesini bilir misin Tom? Atlara alışığım efendim. O halde seni arabacı yapacağım. Bay St. Clair'ın kuzeyi Bayan Ophelia o sırada büyük kamerada oturmuş, çevresindeki sayısız kutu, sepet ve çantaları yerleştiriyordu. Eva, eşyalarını saydın mı? Fakat hala biz eve gidiyoruz. Hepsine ne gerek var? Eva, yüzüğün bu çantada mı? Aman hala, bilmiyorum. Neyse, hazırlandık. Baban nerede? Babam erkekler kamerasında portakal yiyor. Geminin iskeleye yanaşmasıyla bir gürültü koptu. O sırada St. Clair kayıtsız bir tavırla karşıdan gözüktü. "Ey kuzenim," dedi, "hazır olduğunu umarım." "Bayan Ophelia, bir saattir seni bekliyorum. Merak ettim." Kalabalık dağıldı. "Şimdi itilip kakılmadan rahat rahat çıkıp gideriz." Arkasından arabacıya döndü. "Şunları al." Bayan Ophelia kısa süre sonra kendisini arabada ve eşyalarını da yanında buldu. "Eva, Tom nerede?" diye sordu. "Dışarıda bekliyor yavrum. Tom'u annene bir barış armağanı olarak vereceğim." Eva, Tom'un çok iyi bir arabacı olacağından eminim diye bağırdı. Araba eski bir konağın önünde durdu. Eva çok sevinçliydi. Bayan Ophelia'ya, "O benim sevgili evim ne kadar güzel değil mi?" dedi. Tom da arabadan indi. Bu güzelliklerden büyük bir zevk almıştı. O sırada evdeki bütün hizmetkarlar dışarıya çıktılar ve iç avluyu doldurdular. Onların arasında kendini beğenmiş genç bir erkek melez vardı. Sert bir sesle "Hepiniz çekilin bakayım," diye emretti. St. Clair arabacıya parasını verip döndüğünde Bay Adolf'un emirleri sayesinde iç avlunun boşalmış olduğunu gördü. Adam elini uzattı. "Ah sen misin Adolf? Nasılsın oğlum? Eşyaların yerli yerine konmasına dikkat et." Bu arada Eva veranda ve oturma salonundan geçip bir odaya girmişti. İçeride annesini görünce sevinçle boynuna sarıldı ve heyecanla öpmeye başladı. St. Clair da gelerek karısını öptü ve sonra onu kuzeniyle tanıştırdı. Eva koşarak odadan geçti. "O Mimi orada," diye bağırdı ve kendini melez kadının kucağına attı. Onu arka arkaya öptü. Eva ondan sonra sırayla diğer hizmetçilere koştu. "Bayan Ophelia, siz güneyli çocuklar benim yapamayacağım bir şeyi başarıyorsunuz," dedi. St. Clair gülümsedi. "Neymiş o?" "Ben herkese iyi davranmak, kimseyi kırmamak isterim ama onları öpmek..." "Demek zencilerden tiksindin ha?" "Evet, öyle." St. Clair'ın gözleri Tom'a ilişti. Adolf da kayıtsız bir tavırla merdivenin trabzanına dayanmış dürbünle Tom'u seyrediyordu. Efendisi eline vurarak dürbünü düşürdü. "Buraya bak köpek yavrusu, arkadaşlarına böyle mi davranıyorsun? Ben Tom'u hanımına götüreceğim. Sonra onu mutfağa götürürsün. Hem ona kibir yapmaya da kalkma. Senin gibi iki köpek yavrusuna bedel o." St. Clair işaret etti. "Gel Tom." Tom odaya girdi. O anda bütün cesaretini yitirmişti. St. Clair karısına "Bak Mary," dedi. "Sana istediğin gibi arabacı getirdim. Kendisi hiç içmiyor ve arabayı istediğin kadar ağır sürecek." Sonra Dolph'a dönerek emretti. "Tom'a aşağısını göster. Sana söylediklerimi de unutma." Marie devden farksız diye söylendi. St. Clair divana oturdu. Hadi Marie, biraz nazik ol, insana tatlı bir şeyler söyle. Kadın suratını astı. Yolculuğunu 2 hafta uzattın. Erkek cebinden kadife bir kılıf çıkardı. Bak sana bir hediye aldım. Bir çerçevenin içinde Eva ile babasının el ele otururken çekilmiş bir resmi vardı. Marie bundan da hoşlanmadı. Neden böyle garip şekilde oturdunuz? St. Clair bu kadının belasını versin diye düşündü. Sonra sordu. Hadi Marie, kızımla birbirimize benzememiz hususunda ne diyorsun? Kadın mırıldandı. Beni konuşmaya zorluyorsun. Bütün gün burada başımın ağrısından yattım. Bayan Ophelia birden ayağa kalktı. Sizde sinirsel baş ağrıları var. Marie evet diye iç geçirdi. Beni perişan ediyor bu. St. Clair hemen çıngırağı çaldı. Biraz dinlenmek istiyorsun sanırım kuzenim. Dolph, Mamie'ye söyle buraya gelsin. Kadın içeriye girdi. St. Clair, Mamie dedi. Bu hanıma sen bakacaksın. Kendisi yorgun ve dinlenmek istiyor. Onu odasına götür ve rahat etmesini sağla. St. Clair, Mary dedi. Bizim işini bilen becerikli kuzenimiz ev işlerinin sorumluluğunu üzerinden alacak. Onun için bütün anahtarları şimdi kuzenime ver. Bu konuşma Bayan Ophelia geldikten birkaç gün sonra oluyordu. Mary başını eline dayadı. Anahtarlar onun olsun. Yalnız bu arada bir şeyi anlayacaktır. Burada asıl biz hanımlar tutsağız. St. Clair bunu da daha başka gerçekleri de anlayacaktır diye cevap verdi. Mary söylendi. O esirleri rahatımız için tutuyoruz güya. St. Clair aman Mary diye mırıldandı. Bu sabah sinirlerim bozuk. Mamie kadar iyi biri daha bulunamaz. Mamie en iyi zenciydi. Fakat o da artık bencil. St. Clair ciddi ciddi başını salladı. Mary konuşmasını sürdürdü. Mamie'nin her gece yatıp deliksiz uyuması bencilliktir. St. Clair neden bir gece onun yerine başkalarını almıyorsun dedi. Eva annesinin şikayetlerini büyük bir dikkatle dinliyordu. Kalkıp ona sarıldı. Marie ne istiyorsun Eva diye sordu. Anne bir gece olsun sana bakamaz mıyım hem uyumam da. Mary saçmalama çocuk dedi. Bu tatsız konuşmalardan sonra bir sessizlik oldu. St. Clair biriyle buluşacağını söyleyerek çıktı. Eva da onun ardından gitti. Bayan Ophelia ve Mary odada konuşmalarını sürdürüyorlardı. St. Clair bir süre sonra geldi. Yine eski hikaye. Tembel oldukları için bu yaratıkları cezalandırmak gerek. Mary yine damarımı basmaya çalışıyorsun diye şikayet etti. Aman Mary, hava zaten çok sıcak. Bir de Dolph'la uzun uzun kavga etmek beni yordu. Sen biraz gülümse de içim rahatlasın. Dolph'un nesi var? Ben de o adamın küstahlığına dayanamıyorum artık. Onu ben idare etseydim haddini bildirirdim. Dolph uzun süredir hareketlerimi taklit ediyor. Kendisini efendi sanmaya başladı. Aklını başına toplaması için onunla babasıymışım gibi konuşmam gerekti. Mary, ah St. Clair dedi. Uşaklarını nasıl idare edeceğini ne zaman öğreneceksin? Bayan Ophelia araya girerek sordu. Neden onu daha iyi eğitmedin kuzenim? Çok yorucu iş. Ben tembelim kuzenim. Bu da insanın ruhunu öldüren bir şey. Ophelia, siz esir sahiplerinin büyük sorumlulukları olmalı diye fikrini açıkladı. Esirlerinizi eğitmeniz, onlara insan muamelesi yapmanız ve Tanrı'nın önünde eşit olduğunuzu düşünmeniz gerek. St. Clair cevap vermedi ve kalkıp piyano çalmaya başladı. Avludan birden neşeli bir kahkaha duyuldu. St. Clair gidip perdeyi açarak dışarıya baktı ve güldü. Çimenlerin üzerine oturmuş olan Tom'un ceketinin iliklerine yaseminler takılmıştı. Neşe içinde gülen Eva, zencinin boynuna güllerden yapılmış bir gerdanlık takıyordu. Akşam üzeri olurken George ve eşi küçük odada oturmuşlardı. Adam çocuğunu dizleri üzerine almış, karısının eline tutmuş, düşünüyordu. George, evet Eliza dedi. Söylediklerinin doğru olduğunu biliyorum. Dediklerini yapmaya çalışacağım. Bağımsız bir adama yakışacak şekilde davranacağım. Eliza, Kanada'ya gittiğimiz zaman sana yardım edeceğim dedi. İyi dikiş dikiyorum, çamaşır ve ütü de bilirim. Birlikte geçinecek bir şeyler buluruz. Evet Eliza, birbirimiz ve çocuğumuz olduğu sürece bunu yapabiliriz. Bu sırada kapı vuruldu. Eliza korkarak kalktı ve kapıyı açtı. Gelenler Simon Halliday ile onun tanıttığı Phineas Fletcher'dı. Simon, dostumuz Phineas bir şeyi fark etmiş dedi. George bu önemli haberi dinlemeniz çok iyi olur. Phineas başını salladı. İnsanın bazı yerlerde bir kulağı ile bir çevreyi dinleyerek uyuması çok yararlıdır. Dün gece indiğim handa uykuya dalmışım. Çok yorgundum ama kendime gelince içeride bir masa başında oturmuş içen ve konuşan adamlar olduğunu gördüm. Onların bu çiftlikten söz ettiklerini duydum. Biri o çiftliğe sığındıklarından eminim dedi. Bunun üzerine iyice dinlemeye başladım. Yaptıkları planı da öğrendim. Onlar bu genç adamın Kentucky'ye efendisine gönderileceğini söylediler. Karısını da iki adam New Orleans'a götürüp satacakmış. Çocuk da kendini satın almış olan tüccara teslim edilecekmiş. O adamlar bu gece buradan ayrılıp gideceğimiz yolu biliyorlar. Şimdi ne yapacağız? Eliza sıkıca kocasına sarılmıştı. George'un gözleri de ateş saçıyordu. Güç duyulur bir sesle mırıldandı Eliza. Ne yapacağız şimdi George? George silahlarına baktı. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Phineas Simon'a baktı. Evet, bu işin nasıl olacağını anlıyorsun. George, hemen yola çıkmamız gerekmez mi diye sordu. Fakat hava kararmadan yola çıkmak doğru değil. Çünkü ileride kötü köyler var. Ben gidip Michael Cross'u bulayım ve atla arkamızdan gelip gözcülük etmesini söyleyeyim. Diyen Phineas kapıyı kapadı. George ve Eliza küçük odada el ele oturdular. Birkaç saat sonra bir daha karşılaşmamak üzere ayrılabileceklerini biliyorlardı. Eliza ağlıyordu. Tanrı bize acısın, şu memleketten birlikte çıkmamızı sağlasın. Yemekten kısa bir süre sonra üstü kapalı bir araba kapıya yanaştı. Phineas arabacı yerinden atlayıp yolcularını yerleştirmek için koştu. Jim arabadan indi ve kaçırmış olduğu yaşlı annesine yardım etti. Kadın sıkıca oğlunun koluna yapışmış, her an adamların geleceğini bekler gibi korkuyla çevresine bakıyordu. Bu arada Eliza iyi kalpli dostu Rachel'la vedalaştı. Simon onu arabaya bindirip çocuğunu da yanına oturttu. Yaşlı kadını da postun üstüne yerleştirdiler. George ve Jim onların önündeki sert tahta sıraya geçtiler. Simon, "Hoşça kalın dostlarım," diye seslendi. İçeridekiler bir ağızdan bağırdılar. "Tanrı senden razı olsun." Araba yolda sallana sallana uzaklaştı. George gece saat 3'te arkadan gelen nal seslerini duydu. Eğilip Phineas'ı dürttü. Adam dizginleri çekerek bekledi. "Michael geliyor herhalde," diye mırıldandı. Biraz durduktan sonra seslendi. Hey Michael, sen misin Phineas?" "Evet, ne oldu? Geliyorlar mı?" "Peşimizde 8-10 kişi var. Kurtlar gibi köpürerek ve küfrederek geliyorlar." Esen rüzgar atların nal seslerini onlara ulaştırdı. "Hemen arabaya atlayın çocuklar," dedi Phineas ve arabayı hızla sürdü. Atlı da arabanın yanında gidiyordu. Arkadakilerin nal sesleri gittikçe yaklaşmaya başlamıştı. Takipçiler de üstü beyaz bezle örtülü arabayı seçmişlerdi. Acımasız sesleri yükseliyordu. Sonunda kayalık bir yere geldiler. Burada gizlenebilirlerdi. Birden atları durdurdu Phineas. "Hadi atlayın, benimle şu kayaların arkasına gizleneceksiniz. Michael, çabuk Amaryah'ın çiftliğine koş. Bu adamlarla konuşmaları için onunla oğullarını getir." Hepsi arabadan indiler. Phineas Harry'i kaptı. "Siz kadınlarla ilgilenin ve ömrünüzde koşmadığınız gibi koşun." Phineas önden koşuyor ve bir keçi gibi kayadan kayaya atlayarak tırmanıyordu. Jim annesiyle onun arkasındaydılar. George ve Eliza da daha gerideydiler. Atlılar yetişmişlerdi. Küfürler ederek onları kovalamak için peşlerinden gidiyorlardı. Şafak sökmekte olduğu için gelenleri ayırt etmek mümkündü. Tom Locker, Marks, iki resmi görevli ve birkaç serseri vardı orada. Biri, "Senin avlar uzağa kaçtılar Tom," dedi. Tom başını salladı. Kayalara tırmandılar. "Şurada bir geçit var. Hemen gidip onları yakalayacağım." Marks söze karıştı. "Ama kayaların arkasından bize ateş edebilirler Tom." Tom güldü. "Her zaman canını kurtarmayı düşünürsün Marks. Tehlike yok. Hepsinin de ödü patladı." Birden kayanın üstünde George belirdi. Genç adam sakin ve açık bir sesle konuştu.